Ayrım 9, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 81. Pippi Delena, ününe yıllar boyunca dikkatli plan yapması sayesinde kavuşmuştu. O sağa sola saldıran bir goril değil, usta bir teknisyendi. Bu nedenle de bir işin başarılması için psikolojik stratejiden yararlanırdı. Danny Fuberto olayında 3 sorunla karşı karşıyaydı. Birincisi parayı geri alması gerekiyordu. İkincisi Vincent ve Patty Culericucio ile dikkatle işbirliği yapması şarttı. Ama işin bu bölümü kolay oldu. Vincent ile Patty 2 gün içinde soyguncuları bulup onlara yaptıklarını zorla itiraf ettirdiler. Adamlardan parayı ödeyeceklerine dair söz de aldılar. Üçüncüsü Danny Fuberta'yı öldürmesi gerekiyordu. Pippi'nin Fuberta'yla tesadüfen karşılaşması kolay oldu. Bütün sevimliliğini kullanarak Fuberta'ya doğu yakasındaki bir Çin lokantasına götürmeyi önerdi. Fuberta Pippi'nin Zanado'nun tahsil görevlisi olduğunu biliyordu. Yıllar boyunca birlikte iş yapmışlardı. Ama Pippi onunla New York'ta karşılaştığı için öyle sevinmiş gibiydi ki teklifini geri çeviremedi. Pippi konuya sakin bir tavırla girdi. Yemekler ısmarlanıncaya kadar bekledi. Sonra da Gronwald bana oyunu anlattı dedi. O adamlara kefil olduğun için sorumlusun. Fuberta suçsuz olduğuna yemin etti. Pippi ona sırıtarak dostça bir tavırla omzuna vurdu. Video bantları Gronwald'te. O 4 arkadaşın suçlarını itiraf ettiler bile. Başın büyük belada. Ama parayı geri verirsen durumu düzeltebilirim. Hatta belki de yine gezi organizasyonu işini sağlayabilirim. Pippi sözlerini kanıtlamak için cebinden soyguncuların 4 resmini çıkardı. Bunlar senin adamların ve şu anda bülbül gibi ötüyorlar. Tabii bütün suçu senin üzerine yıkıyorlar. Bize parayı nasıl paylaştığınızı da söylediler. Eğer 400 bini verirsen bu dertten kurtulursun. Fuberto o çocukları tabii biliyorum dedi ama onlar sert çocuklardır. Bir şey söylemezler. Pippi hatırlattı ama onlara soruyu soran Clericuzio ailesi. Danny kahretsin diye bağırdı. Otelin onların olduğunu bilmiyordum. Pippi artık öğrendin dedi. Aile parasını geri alamazsa başın büyük belaya girer. Fuberto hemen çıkıp gideceğim diyecek oldu. Pippi olmaz olmaz dedi gitme. Pekin ördeği harika. Dinle bu sorun çözülebilir. Ne de olsa o kadar önemli bir şey değil. Herkes arada sırada bir oyunu dener öyle değil mi? Sen sadece parayı geri ver. Fuberta içini çekti. Benim 10 sentim bile yok. Pippi ilk kez öfkesini belli etti. Biraz saygı göstermen gerekiyor. 100 bini geri ver. Geri kalan 300 için senet yaparız. Fuberta tavada kızartılmış hamur parçasını çiğnerken düşündü. Sana 50 verebilirim. Pippi güzel dedi, çok güzel. Paranın geri kalanını otele müşteri getirdiğin zaman ücretinden ödeyebilirsin. Böylesi adil olmaz mı? Fuberta sanırım diye mırıldandı. Artık hiç endişelenme, yemeğin tadını çıkar. Pippi pidenin içine biraz ördek eti koyarak sardı. Üzerine siyah tatlı sos döktü sonra Fuberta'ya uzattı. Harika bu Danny. Haydi ye sonra işimize bakarız. Tatlı yerine çikolatalı dondurma yediler. Pippi'nin çalışma saatlerinden sonra Fuberta'nın seyahat acentasına uğrayıp 50 bini almasına karar verdiler. Pippi hesabı ödedi. Danny hiç dikkat ettin mi? Çin lokantalarında çikolatalı dondurmada her zaman fazla kakao oluyor. En nefisi bu. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Amerika'da ilk Çin lokantası açıldığı zaman sahibi yanlış bir tarifi aldı. Ondan sonra gelenler de bu hatalı tarifi kopya ettiler. Enfes bir çikolatalı dondurma bu. Ama Danny Fuberta 48 yıllık ömrü boyunca boşuna üçkağıtçılık etmemişti. İşaretleri fark edecek durumdaydı. Pippi'den ayrıldıktan hemen sonra saklandı. Bir mesaj yollayarak Zanado Oteli'ne olan borcunu ödemek için para toplamaya çıktığını açıkladı. Pippi bu olaya hiç şaşmadı. Fuberta böyle olaylarda çok görülen o taktiğe başvurmuştu. Güven içinde pazarlık edebilmek için ortadan kaybolmuştu. Bundan da parası olmadığı anlaşılıyordu. Vincent ile Patty diğerlerinden para alamazlarsa Pippi'ye de pay çıkmayacaktı. Pippi Bronx bölgesinden birkaç adamı kenti iyice aramaları için görevlendirdi. Etrafa Clericuzio ailesinin Danny Fuberta'yı istediği haberi yayıldı. Aradan bir hafta geçti. Pippi giderek sinirleniyordu. Fuberta'nın parayı geri istediğim an uyanacağını bilmeliydim diye düşünüyordu. O 50 binin yeterli olmayacağını sezdi. Tabii 50 bin doları olsaydı. İkinci haftanın sonunda Pippi sabırsızlanmaya başladı. Bu nedenle de haberi alır almaz ihtiyatla değil cüretle hareket etti. Danny Fuberta yukarı batı yakasında küçük bir lokantada ortaya çıktı. Lokantanın Clericuzio askerlerinden olan sahibi hemen telefona koştu. Pippi tam Fuberta lokantadan çıkarken oraya vardı ve adam onu şaşırtan bir şey yaptı. Tabancasını çekti. Fuberta bir üçkağıtçıydı. Şiddet konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Bu nedenle ateş ettiği zaman kurşun uzağa gitti. Pippi ise onun üzerine 5 kurşun sıktı. Ne yazık ki bu sahnede hiç de hoşa gitmeyecek birkaç ayrıntı vardı. Birincisi bazı tanıklar cinayeti görmüşlerdi. İkincisi Pippi oradan kaçamadan bir devriye arabası geldi. Üçüncüsü Pippi bu cinayet konusunda hiçbir hazırlık yapmamıştı. Fuberta ile konuşarak onu güvenli bir yere götürmeyi planlamıştı. Dördüncüsü Pippi'nin kendini korumak için ateş ettiği söylenebilirdi. Ama bazı tanıklar önce onun ateş ettiğinden emindiler. Yani o çok iyi bilinen şu sözlerin çok doğru olduğu anlaşılıyordu. Yasalar siz suçluyken değil suçsuzken daha tehlikelidir. Ayrıca Pippi Fuberta ile yapacağı dostça konuşma için tabancasına susturucu da takmıştı. Pippi'nin devriye arabasının gelmesi felaketine uygun bir tepki göstermesinin yararı oldu. Ateş ederek kaçmaya çalışmadı. Önceden konmuş kurallara uydu. Clericuzio ailesinin kesin bir emri vardı. Asla bir polise ateş etmeyin. Pippi de ateş etmedi. Tabancasını kaldırıma attı. Sonra da bir tekmede onu uzaklaştırdı. Tutuklanmaya uysalca katlandı. Birkaç adım ötede yatan adamla hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etti. Bu tür olasılıklar önceden düşünülmüş ve uygun planlar yapılmıştı. Çünkü ne kadar dikkatli davranılırsa davranılsın, kader insan her zaman kötü bir oyun oynayabilirdi. Pippi şimdi kaderin kötü bir oyunu yüzünden denizde boğuluyordu sanki. Ama sadece gevşemesi gerektiğini biliyordu. Clericuzio ailesi o zaman onu çekerek karaya ulaştıracaktı. Önce pahalı savunma avukatları onun kefaletle serbest bırakılmasını sağlayacaktı. Sonra yargıçlar ve savcılar tarafsızlığın savunulması konusunda cesaretle davranması için ikna edileceklerdi. Tanıkların hafızaları birdenbire zayıflayıverirdi. O çok sağlam, bağımsız Amerikan jüri üyeleri onlara biraz cesaret verildiği takdirde ilgilileri engellemek için sanığı mahkum etmekten kaçınırlardı. Clericuzio ailesinin bir askerinin dertten kurtulmak için kudurmuş bir köpek gibi ateş ederek kaçması gerekmezdi. Pippi de Layana aileye hizmet ettiği o uzun yıllar boyunca ilk kez bir mahkemede yargılanacaktı. Bilinen hukuki stratejiye göre karısı ve çocukları da dava sırasında salonda olacaklardı. Jüri üyelerinin bu masum ailenin mutluluğunun kendilerine bağlı olduğunu anlamalıydılar. Dürüst ve güvenilir 12 kadınla erkek arasından bir jüri üyesinin mantıklı bir kuşku duyması sanki Tanrı'nın bir lütfuydu. Dava sırasında polisler Pippi'yi elinde tabancayla ya da silahı tekmeyle uzaklaştırdığını görmediklerini söylediler. 3 görgü tanığı sanığı teşhis edemedi. Diğer ikisi ise Pippi'yi tanıdıklarında öyle ızlatla ısrar ettiler ki hem jüriyi hem de yargıcı sinirlendirdiler. Lokantanın sahibi olan Clericuzio'ların askeri Danny Fuberta'nın peşinden dışarı çıktığını söyledi. Çünkü hesabı ödemedi, ben olaya tanık oldum. Ateş eden kesinlikle sanık, Pippi de Lana değildi. Pippi Fuberta'ya ateş ettiği sırada eldivenliydi. O yüzden tabancanın üzerinde parmak izi yoktu. Savunma sırasında tıbbi bir iddia da öne sürüldü. Pippi de Lena'da zaman zaman tedavi edilemeyen garip bir cilt hastalığı görülüyordu. Bu nedenle eldiven giymesi önerilmişti. Ek önlem olarak bir jüri üyesine rüşvet de verildi. Ne de olsa Pippi ailenin en yüksek düzeydeki yöneticilerinden biriydi. Ama bu son önleme gerek kalmadı. Pippi beraat ettirildi. Artık yasalara göre sonsuza dek suçsuz sayılıyordu. Ama karısı neyliğine göre değil. Genç kadın davadan 6 ay sonra boşanmaları gerektiğini söyledi. Müthiş bir gerilim içinde yaşayan insanlar bunun bedelini de öderler. Vücudun fiziksel parçaları yıpranır. Fazla yemek ve içmek karaciğeri ve kalbi yorar. İnsan kolay kolay uyuyamaz. Kafa güzelliğe tepki göstermez, güvene de yatırım yapmaz. Pippi ve Neylin'de de bu dert vardı. Kadın yatakta kocasına hiç tahammül edemiyordu. Pippi ise zevkini paylaşmayan bir eşten hoşlanmıyordu. Neylin kocasının bir katil olduğunu biliyor ve duyduğu dehşeti gizleyemiyordu. Pippi ise artık gerçek yüzünü karısından saklamaya gerek kalmadığı için çok rahatlamıştı. Pippi Neylin'e pekala dedi, boşanırız ama çocuklarımı verecek değilim. Neylin, ben artık senin ne olduğunu biliyorum diye cevap verdi. Seni bir daha görmeyeceğim, çocuklarımın seninle yaşamalarına da izin veremem. Bu sözler Pippi'yi şaşırttı. Neylin güçlü ya da açık sözlü bir kadın değildi aslında ve onunla Pippi de Lena ile böyle konuşması hayret edilecek bir şeydi. Ama kadınlar her zaman pervasız oluyorlardı. Pippi sonra kendi durumunu düşündü. Çocuk büyütecek durumda değildi. Cross 11, Claudia 10 yaşındaydı. Pippi bir gerçeğin de farkındaydı. Cross da birbirlerine çok yakındılar ama çocukların ikisi de annelerini babalarından daha çok seviyorlardı. Pippi karısına adil davranmak istiyordu. Sonuçta ondan istediklerini almıştı. Bir aile, çocuklar, yaşamı için sağlam bir temel. Her erkeğin bunlara ihtiyacı vardı. Neyliğinle karşılaşmasaydı kim bilir nasıl biri olacaktı. Pippi, mantıklı davranalım dedi. Birbirimize karşı kötü duygular beslemeden ayrılalım. Yine o sevimli tavırlarını takındı. Kahretsin, seninle birlikte güzel 12 yıl geçirdik. Senin sayende 2 harika çocuğumuz var. Durakladı, kadının yüzündeki sert ifade onu yine şaşırtmıştı. Haydi Neylin, ben iyi bir babaydım. Çocuklarım beni seviyor. Ben sana ne yapmak istiyorsan yardım ederim. Tabii burada Vegas'taki ev senin. Senin için Zanadu'daki mağazalardan birini de ayarlarım. Elbiseler, mücevher, antikalar. Yılda 200 bin dolar alırsın ve çocukları da seninle paylaşırız. Neylin, Las Vegas'tan nefret ediyorum diye açıkladı. Her zaman ettim. Öğretmenlik lisansım var. Sacramento'da bir iş buldum. Çocukları da zaten oradaki okula yazdırdım. Pippi o anda hayretle karısının bir düşman olduğunu anladı. Kadın tehlikeliydi. Bu ona tümüyle yabancı gelen bir kavramdı. Ona göre kadınlar hiçbir zaman tehlikeli yaratıklar değillerdi. Bir eş, bir metres, bir hala, bir dostun karısı, hatta Don'un kızı Rosemary bile tehlikeli olamazdı. Pippi kadınların düşman olamayacakları bir dünyada yaşamıştı hep. Birdenbire diğer erkeklere karşı duyduğu o öfkeyi, o enerji akımını hissetti. ''Hiddetle çocuklarımı görmek için Sacramento'ya gidecek değilim.'' dedi. Biri sevimli tavırlarına aldırmadı, dostluğunu reddettiği zaman hemen tepesi atardı. Pippi de Lena'ya karşı mantıklı davranmayan biri felakete davetiye çıkarıyor demekti. Pippi kavgaya karar verince işi en son noktasına kadar götürürdü. Ayrıca karısının çoktan plan yapmış olması da onu şaşırtıyordu. Pippi kim olduğumu bildiğini söyledin diye hatırlattı. Onun için dikkatli olmalısın, Sacramento'ya gidebilirsin. Okyanusun dibine de yerleşebilirsin, bana vız gelir. Ama çocuklarımdan sadece birini alıp götürebilirsin. Diğeri benim yanımda kalacak. Neylin ona soğuk soğuk baktı. Buna mahkeme karar verecek. Bence avukatımla konuşması için bir hukukçu bulmalısın. Kocasının şaşırdığını fark etti. Az kalsın onun bu haline gülecekti. Pippi, senin avukatın mı var diye sordu. Bana yasalardan mı söz ediyorsun? Gülmeye başladı, katılıyordu artık. Neredeyse sinir krizi geçirecekti. Evlilikleri boyunca yalvaran bir aşık, eti için dilenen bir erkek, onu dünyanın zalimliklerinden koruyan bir insanın birdenbire tehditkar tavırlı tehlikeli bir hayvana dönüşmesi çok garipti. Neylin o anda diğer erkeklerin Pippi'ye neden o kadar büyük bir saygı gösterdiklerini, ondan niçin korktuklarını sonunda anladı. Şimdi adamın o çirkinlikle karışık sevimliliği insanı savunmasız bırakan tatlılıktan yoksundu. İşin garibi, kadın korkmaktan çok Pippi'nin ona olan sevgisinin böyle çabucak kaybolması yüzünden kırıldı. 12 yıl birbirlerinin kollarında yatmış, birlikte gülmüş, dans etmiş ve çocuklarını yetiştirmişlerdi. Ve şimdi Pippi'nin kadının ona verdiklerine duyduğu minnetin hiçbir değeri yoktu. Pippi ona soğuk soğuk, "Verdiğin kararlar bana vız gelir," dedi. "Yargıcın vereceği karara da aldırmam, mantıklı ol. O zaman ben de mantıklı davranırım. Sertleşirsen elinde hiçbir şey kalmaz." Neyli'nin ilk kez o zaman sevdiği her şeyden korktu. Pippi'nin güçlü vücudundan, kalın kemikli ellerinden, başkalarının çirkin bulduğu ama kendisinin erkekçe diye tanımladığı düzgün olmayan sert tatlı suratından. Şimdi bunlar onda dehşet uyandırıyordu. Evlilikleri boyunca Pippi bir kocadan çok bir aşık gibi davranmıştı. Onunla konuşurken hiçbir zaman sesini yükseltmemişti. Hatta Neyli'nle hafifçe alay bile etmemişti. Fazla masraf ediyor diye onu hiç azarlamamıştı ve Pippi'nin iyi bir baba olduğu da bir gerçekti. Çocuklara sadece onlar annelerine saygısızlık ettikleri zaman sert davranmıştı. Neyli'nin bayılacak gibi olurken gözlerinin önündeki Pippi'nin suratı daha belirginleşmişti. Sanki yüzünü bir gölge çerçeveliyordu, yanakları daha etlenmiş gibiydi. Çenesindeki çukura siyah macundan benekcikler oluşmuştu. Kalın kaşlarının arasında sert beyaz kıllar vardı. Ama iri kafasını saran saçları simsiyahtı. Her bir teli at kılı kadar kalındı. Çoğu zaman neşe dolu olan gözleri donuk açık bir kahverengine dönüşmüştü. Bakışları acımasızdı. "Neylin, beni sevdiğini sanıyorum," diye mırıldandı. "Beni böyle nasıl korkutabiliyorsun?" Ağlamaya başladı. Bu Pippi'yi etkiledi. "Beni dinle, avukatına aldırma. Dava açtım ve ben her şeyi kaybettim diyelim. Ama yine de iki çocuğu birden alamazsın. Neylin, beni sert davranmaya zorlama. Bunu yapmak istemiyorum. Artık benimle birlikte yaşamak istemediğini anlıyorum. Benimle bu kadar zaman beraber olduğun için kendimi her zaman şanslı saydım. Senin mutlu olmanı istiyorum. Benden bir yargıcın sana vereceklerinden çok daha fazlasını alabilirsin. Ama yaşlanıyorum. Ailem olmadan yaşamak istemiyorum." Neyli'nin yaşamında ancak birkaç kez kinci davranmıştı. Şimdi de "Clary kutsuyorların var ya," dedi. Pippi başını salladı. "Evet var. Bunu asla unutmamalısın. Ama önemli olan şu, yaşlılığımda yalnız kalmak istemiyorum."
"Neylin, milyonlarca erkek yalnız," dedi. "Kadın da."
Pippi, "Çünkü onlar aciz," diye cevap verdi. "Yaşamları konusunda yabancılar karar veriyor. Ben kimsenin bunu yapmasına izin vermem."
Genç kadın dudak büktü. "Onları veto mu edersin?"
"Evet öyle." Pippi başını eğerek karısına gülümsedi. "Bu çok doğru."
"Neylin, çocuklarını istediğin kadar ziyaret edebilirsin," dedi. "Ama onların benimle yaşamaları şart."
Pippi o zaman arkasını dönerek usulca "istediğini yap," diye fısıldadı. Neylin bağırdı. "Dur." Pippi ona döndü. Genç kadın kocasının suratındaki o korkunç şeyi gördü. Dehşet verici, insanlıkla ilgisi olmayan o vahşeti.
"Çocuklardan biri seninle kalmak istiyorsa," diye mırıldandı. "Buna itiraz etmeyeceğim."
Pippi birdenbire sanki sorun çözülmüş gibi keyiflendi. "Harika. Senin çocuğun beni Vegas'ta ziyaret eder, benimki de seni Sacramento'da. Tamam, bu işi bu gece hallederim."
Neylin son defa çabaladı. 40 yaşındasın. Bu ihtiyarsın demek değil ki, yeni bir aile kurabilirsin."
Pippi başını salladı. "Asla. Beni büyüleyen tek kadın sensin. Ben geç evlendim. Bir daha evlenmeyeceğimi biliyorum. Seni yanımda tutamayacağımın farkındaydım. Bu bakımdan çok şanslısın. Ama her şeyi yeniden başlayamayacağımı bilecek kadar da akıllıyım."
"Neylin, bu doğru," dedi. "Bana kendini tekrar sevdiremezsin."
"Ama seni öldürebilirim." Pippi karısına gülümsüyordu, sanki bir şaka yapmıştı.
Neylin kocasının gözlerinin içine baktı ve ona inandı. Pippi'nin gücünün kaynağının bu olduğunu anladı. Yine de son cesaretini topladı. "Unutma," dedi. "İkisi de benimle kalmak istiyorlarsa buna razı olmalısın."
"Pippi, onlar babalarını seviyorlar," diye cevap verdi. "Birinden biri burada yaşlı babasıyla kalacak."
O akşam yemekten sonra durumu Cross'la Claudia'ya anlattılar. Havalandırma yüzünden evin içi buz gibiydi. Dışarıdaysa çöl sıcağı vardı. İki çocuk da aldıkları habere şaşmadılar. Annesi ne kadar güzelse kendisi de o kadar yakışıklı olan Cross'un iradesi şimdiden babasınınki gibiydi. Yani çelik gibi. Onda Pippi'nin ihtiyatı da vardı. Ayrıca çok korkusuzdu. Durumu öğrenir öğrenmez hemen kararını açıkladı. ''Ben annemle oturacağım.'' Bu seçim Claudia'yı korkuttu. Küçük çocuklara özgü o kurnazlıkla ''Ben Cross'tan ayrılmayacağım.'' dedi. Pippi şaşırdı. Cross Neyli'nden çok ona yakındı. Onunla ava gelen Cross'tu. Onunla kağıt ve golf oynayan, boks yapan da yine Cross'tu. Pippi cumartesileri dosyalarla ilgilenmek zorunda kaldığı zaman Cross onunla beraber olmak için tahsil bürosuna gelirdi. Pippi Cross'un onunla kalacağından çok emindi, bunu umuyordu. Claudia'nın kurnazca cevabı Pippi'nin hoşuna gitti. Kızı çok zekiydi ama Claudia'nın fiziği ona çok benziyordu. Pippi kendisininkine benzeyen o çirkin suratı her gün görmek istemiyordu. Zaten kızın annesiyle kalması daha mantıklı olurdu. Claudia Neyli'nin sevdiği şeylerden hoşlanıyordu. Kahretsin, Pippi Claudia ile ne yapacaktı? İki çocuğunu inceledi, onlarla gururlanıyordu. Annelerinin babalarına göre daha zayıf olduğunu biliyor ve ona destek olmaya çalışıyorlardı. Pippi Neyli'nin sahneyle ilgili o sezgilerine uyarak bu konuşma için önceden hazırlamış olduğunun farkındaydı. Karısı ciddi havalı siyah bir pantolonda siyah kazak giymişti. Altın saçlarını da yine ciddi havalı siyah bir bantla bağlamıştı. İnce oval yüzü insanın kalbini sızlatıyordu. Pippi tüm sevimliliğini takındı. ''Bütün istediğim birinizin bana arkadaşlık etmesi. Birbirinizi istediğiniz kadar görebilirsiniz, öyle değil mi Neylin? Las Vegas'ta yapayalnız yaşamamı herhalde istemezsiniz çocuklar.'' İki çocuk ona sert bir ifadeyle baktılar. Pippi Neyli'ne döndü. ''Yardım etmen gerekiyor. Sen bir seçim yapmalısın.'' Sonra öfkeyle ''Kahretsin.'' diye düşündü. ''Neden aldırıyorum ki?'' Neylin hatırlattı. ''Bana söz verdin. İkisi de benimle gelmek isterlerse buna izin verecektin.'' Pippi ''Şu konuyu bir tartışalım.'' diye mırıldandı. Kırılmamıştı. Çocuklarının onu sevdiklerini biliyordu. Ama annelerini daha çok seviyorlardı, bunu normal buluyordu. Ancak bu çocukların doğru bir seçim yaptıkları anlamına da gelmiyordu. Neylin dudak büktü. ''Tartışılacak hiçbir şey yok, sen bana söz verdin.'' Pippi karısı ve çocuklarına ne kadar korkunç göründüğünün farkında değildi. Bakışlarının buz gibi olduğunun da konuşurken sesini kontrol ettiğini, mantıklı bir biçimde konuştuğunu sanıyordu. ''Bir seçim yapman gerekiyor. Bu yol başarılı olmazsa o zaman istediğini yaparsın. Sana söz veriyorum ama benim de bir şansım olmalı.'' Neylin başını salladı. ''Çok gülünsün. Artık mahkemeye başvururuz.'' Pippi o anda ne yapması gerektiği konusunda kararını verdi. ''Bu önemli değil. İstediğini yapabilirsin. Ama her şeyi bir daha düşün. Birlikte geçirdiğimiz yaşamı, senin ve benim kimler olduğumuzu da... ''Senden makul olmanı rica ediyorum. Hepimizin geleceğini düşünmelisin. Cross bana benziyor, Claudia da sana. Cross'un benim yanımda kalması onun için daha iyi olur. Claudia'nın da senin yanında kalması, gerçek bu.'' Bir an durdu. ''İkisinin de seni benden çok sevdiklerini bilmek sana yetmiyor mu? Seni benden çok özleyeceklerini bilmek.'' Bu son sözleri sanki havada asılı kaldı. Pippi çocuklarının neyi ima ettiğini anlamalarını istemiyordu. Ama Neylin anladı, dehşet içinde uzanarak Claudia'yı kendine çekti. Aynı anda kız ağabeyine yalvarırcasına baktı. ''Cross!'' Cross'un güzel yüzü ifadesizdi. Birden gidip babasının yanında durdu. ''Ben seninle kalacağım baba.'' Pippi oğlunun elini minnetle tuttu. Neylin ağlamaya başlamıştı. ''Cross, beni istediğin her zaman görebilirsin. Sacramento'da özel bir odan olacak. Onu senden başka hiç kimse kullanmayacak.'' Pippi sevincinden neredeyse havaya sıçrayacaktı. Bir anda karar verdiği şeyi yapmasına gerek kalmadığı için üzerinden müthiş bir ağırlık kalkmış gibiydi. ''Bunu kutlamalıyız.'' dedi. ''Boşansak bile bir yerine iki mutlu aile olacağız. Sonsuza kadar da mutlu yaşayacağız.'' Diğerleri ifadesiz yüzlerle ona baktılar. ''Hiç olmazsa bunu deneyeceğiz.''
9. ayrımın sonu. Sayfa 91.